Sağlık Olsun programıyla bu hafta da karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün konuğumuz Hatay Tıp Odası üyesi Doktor Ali Kanatlı. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Sizinle en son depremin üzerinden geçen dördüncü ayı geride bırakmıştık ve konuşmuştuk. Hatay'ı anlatmıştınız bize.
Evet.
Çadırların arasından aktarmıştınız üstelik. Bir 4 ay daha geçti. 8 ay geride kaldı. İlk olarak tabii Hatay'ın nasıl olduğunu yeniden bir sormak isteriz. Çünkü oradaki her olumsuzluğun bir halk sağlığı sorunu olduğunu biliyoruz artık. Hatay nasıl diyerek başlayalım.
Tabii ki 8 ay geçti ama Hatay halen 6 Şubat'ta. 6 Şubat'tayız daha. Şu an resmi rakamlara göre 166 konteyner kentimizde yaklaşık olarak 150 bin insan barınıyor. Ve 5.500 kişi de çadır kentlerde barınıyor. Ya düşünsenize 8 ay geçmiş ama halen çadır kentlerde, çadırların içinde barınanlar var. Ama bu 5.500 kişi toplu çadırlarda. Bir de evlerin önünde kurulan çadırlar var. Onlar ayrı. Tabii bunların hepsi bizim için farklı sorunlar demek. Her bir çadır, her bir konteyner farklı çadırlar demek, farklı sorunlar demek. Önümüz kış. Zaten çok sıcak ve kurak bir yaz geçirdik. Sıcak ve kuraklığa bağlı olarak birçok sorun yaşadık. Buradaki sorunları biliyorsunuz. İlk gün ne anlattıysak toz, asbest, su, hijyen bugün aynıları devam ediyor. Sağlıkta da durum aynı. Ya hekim sayımız gitgide azalıyor. Hemşire sayımız kritik seviyeye ulaştı. Bakın Antakya merkezde, Defne'de hemşire sayısı yarı yarıya azaldı. Aile hekimliğinde çalışan hemşire sayısı. Bu ne demek? Bu şu demek, bir hemşire bizim iş ortağımız. Ortaktan ziyade bizim hani diğer yarımız diyelim. Bir hemşire aşı demek, hemşire demek gebe izlem demek, bebek izlem demek, çocuk izlem demek. Hemşirenin olmayışı şu an Antakya'da birçok aile hekimi arkadaşlar, birçok aile sağlık merkezi sürekli varyansını ediyorlar, sürekli yazı yazıyorlar. Bizim aramızda WhatsApp grupları var, ilçe sağlık gruplarının başkanlarının da olduğu WhatsApp grupları var. Oradan da sürekli yazılıyor, hemşire istiyoruz, hemşire talebimiz var. Aile hekimlerinde de durum aynı, sayımız çok azaldı. Hem sayımız azaldı, hem bakılması gereken alanlar çok arttı, çok farklılaştı. Normalde afetlerde bunun 2-3 katına çıkması gerekiyor. Fakat maalesef sayı yarı yarıya düştü. Nasıl gelir buraya hekim? Bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Zaten ortam toz, gelecek çocuğuyla beraber, eşiyle beraber. Bunların, hekimlerin, bu diğer memurlar için de geçerli, öğretmenler için de geçerli. Burada yaşamlarını sürdürebilmeleri için bir şekilde teşvik etmemiz gerekiyor bu insanları. Eğer bunu yapmazsak önümüzdeki kışı çok zor geçireceğiz. Çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız ve bu ciddi sıkıntılarla mücadele edecek hekim bulamayacağız. Zaten hastanelerimiz yetersiz, biliyorsunuz hastane sıkıntılarımız var. Henüz ikinci basamak işlemler yapılamıyor. Ameliyatlarımız yapılamıyor. Bir tek Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yeni yeni ameliyatlar başlandı ama daha bu Antakya, Samandağ ve Defne için, Altınözü, Yayladağ için, büyük bir nüfus için yeterli değil. Belki karma karışık size anlatıyorum ama o kadar sorunumuz var ki
Karmaşık
8 ay geçti.
anlatmıyorsunuz. Hocam sizin anlattıklarınızdan şunu anlıyoruz. Hatay ilk cümlenizdeki gibi hala 6 Şubat depreminde takıldı kaldı. Aslında bugün benzer şeyleri, benzer şikayetleri Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu'nun yapmış olduğu bir anket çalışması vardı. Covid-19 salgınına dair aile hekimleri anlatmışlar. Halk hasta, hekim hasta, öğrenciler rapor alıyorlar diye. Tabii bakanlık bunu görmüyor ancak benzer şikayetleri Adıyaman TTBMK üyesi, Adıyaman'da bulunan TTBMK üyesi Doktor Aydın Şirin de söylemişti. Sağlık emekçilerinin koşullarını, birinci basamak sağlık hizmetlerinin nasıl verildiğini.
Bakın sözünüzü böleceğim. Ben şu an rahatsızım. Evet bugün bakın bugün 113 hasta baktım ve rahatsızım. 10 gündür bir üst solunum yolu enfeksiyonu var. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Ya bulaşıcı bir hastalık. O ankete biz de katıldık. Aile hekimleri katıldı. Büyük bir kısmımız da hasta bu arada.
Evet, çok doğru. Bugün TTB'de açıklamıştı. Dileyen izleyicilerimiz zaten haberlerden kolaylıkla erişebilirler. Hatay'ın en önemli sorunlarından bir tanesi yurttaşların temiz içme suyuna hala erişemediği noktasında. Belki biraz buraları anlatabilirsiniz. Çünkü bunlar ciddi problemler. 8 ay geçti. Hala bir kentte barınmanın koşullarını biraz önce açtınız. Hala çadırda kalan yurttaşlar var dediniz. Daha önceki konuşmalarımızdan şunu anımsıyorum. Bağışıklamanın aslında ciddi bir problem olduğunu ve öncelenmesi gerektiğini söylemiştiniz. Ancak yardımcı sağlık personeli, sağlık emekçilerinin azlığı ve gittiği üzerinden konuşuyoruz, eksikliği üzerinden. Biraz bunlar üzerinden de dilerseniz devam edebiliriz.
Olur. Şimdi su çok önemli. 5.500 resmi rakamlara göre 5.500 kişi şu an çadırlarda kalıyor. Bunlar resmi rakamlar. Ama neyin resmi rakamları? Küme şeklinde olan düzensiz çadırlar. İşte 100 çadır, 50 çadır, 60 çadır. Bir de evlerin bahçelerinde olan çadırlar var. Mahalle aralarında olan çadırlar var. Onlardan hiç bahsedilmemiş. Bu 5.500 kişi. Şimdi her bir çadır bizim için bir üreme alanıdır. Hijyenin bozulduğu yerdir. Banyo sorunu var. Ondan sonra içme suyu sorunu var. Tuvalet sorunu var. Dışarı akan şeyler var. Giderler var. Sular kesildiği zaman depolardan geliyor. Şimdi biz geçen ay Türk Tayyipler Birliği, Hatay Tayyip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'yla beraber Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, İskenderun ve Yayladağ'ından 28 tane numune aldık. Ve bu 28 su numunesinin 26'sında koliform bakteriye rastlandı. Şimdi bunun çeşitli nedenleri var. Bir, 8 aydır suların kesik olan, geri gelen suların, kontamine olan suların depolarda yarattığı kontaminasyon var. Su saatlerinde yarattığı kontaminasyon var. Ne kadar temizlerseniz temizleyin. Eğer depo temiz değilse o mikroplu gelecek. Bir bu. İkincisi ve en büyük sorun, halen devam eden bir sorun. İlk günden itibaren biz asbeste dikkat çektiğimiz bir sorun, toza dikkat çektiğimiz bir sorun. Evlerin içindeki o buzdolapları, televizyonların enkaz altında kalmasından dolayı ortaya saçılan ağır kimyasallar bir sorun. Aynı zamanda bu sorunların enkazları ortadan kaldırırken de yeni bir sorunla karşılaşıyoruz. Suyla ilişkili bu. Ve bu makinalar maalesef ilk günden itibaren yerel basın, ulusal basın, uluslararası basında seslenmemize rağmen bildiklerini okuyorlar. Ve bir zararı da vahşi bir şekilde diyoruz buna. Vahşi bir şekilde enkaz kaldırılırken su borularını patlatıyorlar. Hemen yanı başındaki kanalizasyonu da patlatıyorlar. Hem su borusu hem kanalizasyon patlıyor ve bunlar aralarında geçiş oluyor. Ya siz ne kadar suyu temiz vermeye çalışırsanız çalışın, her bir enkaz yeni bir kontaminasyondur. 80 bine yakın bina enkazı var. Yarısından fazlası kaldırıldı ve halen kaldırılıyor. Ve hiçbir şekilde dikkat edilmiyor. Sürekli kontamine oluyor sularımız. Ve biz çok endişeleniyoruz. Halen de vatandaşımıza gönül rahatlığıyla çeşme suyunu için diyemiyoruz. Bizim yaptığımız tetkiklerde sonuçlar çıktı. Şimdi o zaman ne yapılması gerekir? Maalesef hazır su devam edilmesi gerekir. Çünkü bu firmalar bizi dinlemiyor. Kimse de bunları durduramıyor. Yani aslında kanunlar ve yetkiler çok güzel, çok muntazam ama bunlara uygun yapmıyorlar. Hem havamız kirleniyor, ya hem suyumuz kirleniyor. Kontamine oluyor. Ya su sorunumuz devam ediyor. Hemşire sıkıntımız çok büyük. Bizim buraya artık ne diyeyim Antakya'yı, Defne'yi görenler. Biz şunu söylüyoruz. Görenleri bırakın. Türkiye'ye şu çağrıyı yapıyoruz. Gelin Hatay'ı görün. Antakya'yı, Defne'yi görün. Biz anlatamıyoruz. Bizim geçen halk sağlığı hocası arkadaşımız geldi. Kayahan Para şu anda milletvekili. 6-7 Şubat'ta gelip burada Halk Sağlığı Uzmanları Derneği gelip bir rapor hazırladılar. Hemen depremin ilk haftası. 2 hafta önce geldi. Aa dedi, Antakya değişmemiş. Hani 6 Şubat'ta kaldık diyoruz ya. Evet, 6 Şubat'tayız. Biz buradan tüm yetkililere çağrı yapıyoruz. Gelin Antakya'yı görün, Defne'yi görün. Bu dışarıdan dinlemeyle, uzaktan televizyonlarla, kamerayla anlatılacak gibi değil. Halen 6 Şubat'tayız ve daha da kötüyüz. Bakın, sağlığı konuşuyoruz. Kış geliyor. Konteynerlarda 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi kalıyor. Yaşlısı, genci kalıyor. Okullardan gelen çocuklar bulaşıcı hastalığı getirecekler. Kapalı yerler. Şimdi aşı konuşuldu bugün, değil mi? Türk Tabipler Birliği sürekli Eris varyantına dikkat çekiyor. Şimdi kış geliyor, konteynerlar kapalı. Bir odanın içinde o kadar kişi. Oda 6-7 metre, 10 metrekare en fazla bir oda. Ve bu odanın içinde o kadar kişi kalacak. Orada yaşlılarımız ve bebeklerimiz, hamilelerimiz var. Onlar ne yapacak? Evet, geçen yıl aşılama yapıldı. Aşılama oranımız fena değil bu şeyle ilgili. Ama bu yaşlı gruba etkili bir aşı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türk Tabipler Birliği de bunu söylüyor. İleride bakın, deprem bölgeleri farklı. 150 bin, 160 bin kişi şu an şeyde kalıyor, konteynerlarda kalıyor ve küçük bir yerde kalıyor. Bu hastalarımızın, konteynerlarda kalan herkesin birincisi grip aşısı yapılması gerekir. Yaşlıların hepsinin zatürre aşısı yapılması gerekir.
Hocam
Ve
da hemen hatırlatmış olayım. Geçtiğimiz haftalarda zatürrenin artmasının endişesi taşıdığınızı söylemiştiniz. Hatay Tabip Odası ara ara açıklamalarında yer vermişti. Bir,
ya
onun
şöyle.
gidişatına dair nasıl bulgular var? İki, biliyorsunuz Eris varyantına yakalanıp bugün TTB de açıklamasında ona yer verdi. Zatürre arttığından bahsetti. Böldüm ama kusura bakmayın. Lütfen devam edin.
Şimdi şu var. Ölüm nedenlerini araştırdığımız zaman ölümün en son nedenine bakarız. İnsan grip olur, ondan sonra zatürre olur ve ölür. Deriz ki zatürreden ölmüş. Veya tansiyonu vardır veya işte kalp krizi geçirir. Deriz ki kalp krizinden ölmüştür. Şimdi zatürre bir sonuçtur. Neyin sonucu? Bulaşıcı hastalıkların sonucu. Üst solunum yoluyla geçen bir hastalık ilerler, zatürreye neden olur. Bu yüzden biz hem gripi önemsiyoruz hem de COVID'i önemsiyoruz. Türk Tabipler Birliği zatürrelerin arttığını söylüyor Türkiye'de. Bunlar meslektaşlarımızdan gelen veriler. Türkiye'deki Türk Tabipler Birliği üyelerinin çalıştığı hastanelerdeki gelen öneriler. Şimdi deprem bölgeleri daha hassas dedik. Neden daha hassas? Okula giden çocukların getireceği bir bulaşıcı hastalık zatürreye dönebilir. Zaten şu an astım ya da toza bağlı diğer hastalıklarda bir artış var. Bugün gün boyu gelen hastalarımız işte hapşırık, öksürük, daralıyorum doktor bey diyor. Bunu her yerde görüyoruz. Nedeni belli. Dışarıda bir toz var. Kışın kapalı bir ortam. Yakıtlardan dolayı ayrıca bir tozlu bir ortam olacak. Hava kirliliği olacak ve herkesin küçük bir odada kalacağı bir ortam. Bizim bunları önlememiz gerekiyor. Bir şey daha söyleyeyim müsaade
Buyurun,
ederseniz.
buyurun.
Şimdi aile sağlık merkezleri kuruldu konteynerların içinde. Örneğin yıkılan mahallelerde dışarıda aile sağlık merkezi kuruldu. Bir iki konteyner. Konteyner kentlerde yine aile sağlık merkezi kuruldu. Bir iki konteyner. Hastalar dışarıda bekliyor. Konteynerlarda sadece muayene ediyoruz. Bir iki kişi giriyor sadece. Biz 3-5 kişi alamıyoruz. Zaten şiddet olacak yakında. Kışın millet soğukta durmamak için içeri dalmak isteyecek. İçeride biz hasta bakacağız. Hastanın mahremiyeti var. Sonra içerinin havası önemli. O zaman ne olacak? O zaman vatandaşlarla hekim arasında gerginlik olacak. Vatandaş da haklı. Dışarıda nerede beklesin? Biz bunların çözümü için yaz boyu Seslendik. Bakın yazın sıcağın altında vatandaşlar kaldı. Bekliyorlar içerideki hasta çıkınca içeri girip muayene olacaklar. Şimdi kış, yağmur olacak, soğuk olacak. Bunun önleminin şimdiden alınması gerekir. Biz bir sonraki programda bunu demeyelim. Ya işte halen konteyner dışında hastalar bekliyor. Dışarıdaki bekleyen hasta daha da hastalanacak.
Son olarak şunu sormuş olayım. Aslında birçok şey söylediniz. Aslında ilk soruda da cevabını verdiniz. Ameliyatlar mevzuunda. Hangi ameliyatlar alınabiliyor? Hangi ameliyatlar alınabiliyor? Alınamıyor? Çerçevesini biraz çizersek son olarak bunu sormuş olalım.
Şu an bizim bahsettiğimiz bölge 800 binin üstünde bir bölge. Antakya, Samandağ, Defne, Altınözü, Yayladağ, Kırıkhan, Rehanlı 800 bin nüfusun üstünde. Çok büyük bir nüfus bu. Belki 1 milyon. Çünkü mültecilerimiz de var, misafirler filan. Şimdi bu kadar büyük bir bölgede doğumlar özel hastanede yapılıyor. Mustafa Kemal Üniversitesi'nden bahsettik Antakya'da. Yavaş yavaş ameliyatları almaya başladı ama yeterli değil. Bizim ikinci basamakta sorunlarımız var. Defne Hastanesi yapıldı. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Fakat orada daha ameliyat yapılamıyor. Yoğun bakımlarımız yok. Yoğun bakımlar çok önemli biliyorsunuz. Buradan hepsi sevk ediliyor. Kemoterapi yapılan yer yok. 800 ya da 1 milyon nüfusluk bir yerde kemoterapi yapamıyoruz. Bugün kemoterapi hastalarına randevu almaları çok zor. En yakın İskenderun 4 yol Adana'da randevu almaları gerekiyor. Randevu almak ayrı bir sorun. Oraya gidip muayene olmak ayrı bir sorun. Ondan sonra tedavisi için ayrı bir randevuları gerekiyor. Kalp krizleri bizim için önemli. Bunlara müdahale edebilecek henüz yaygın acillerimiz yok. Bunların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Bunlarla bari normale dönelim istiyoruz. Şehir olarak normale dönemedik maalesef daha. Ama hastanelerimiz olursa, buraya gelecek uzman arkadaşlarımız için teşvikler verilirse, bakın bir hekim buraya geldiği zaman inanılmaz meşakkatle geliyor. 6 yıl okuyor, 2 yıl mecburi hizmet. Bir 4-5 yıl bir uzmanlık, sonra yine mecburi hizmet, sonra bir yan dal. Ve ondan sonra yine mecburi hizmet. 20 yıllık bir şey yapıyor. 40 küsur yaşında buraya geliyor. Buraya geldiği zaman sosyal yaşamı yok, yatacak yeri yok. Çocuklarını alıp başka bir şehire koyuyor, ailesi ve çocuklarını. Kiralar çok pahalı oralarda. Hadi kendi yaşamını bırakın, her hafta gidip gelmek zorunda kalıyor. Bu arkadaşlarımızın da performans sorunu var bakın. Burada hastanede hasta yatıramadığınız zaman, ameliyat edemediğiniz zaman siz performans da alamazsınız. Hem maaşları düşüyor, hem şehirler arası gidip gelmek zorunda kalıyorlar. İki ev açmak zorunda kalıyorlar. Burada kiralık bir ev bulurlarsa bulurlar. Bulamazlarsa zaten İstanbul, Ankara, İzmir'de aileleri için bir ev açıyorlar. Ve inanılmaz bir masraf oluyor. Ve bu masraflar altından kalkılacak bir masraf değil. Çoğu arkadaşlarımız çekip gidiyor, istifa ediyorlar. Bu arkadaşlarımız her yerde çalışabilir. Özel hastaneler kapar bunları, kapıyorlar da. Kaldık burada bir avuç insan. Mecburi hizmetle gelenler vardı. Onlar da gün sayıp gitmek için uğraşıyorlar. Onlar da haklılar. Ya ciddi sıkıntılarımız var. Teşvik şart. Buraya biz buralıyız. Ben depremden beri buradayım. Biliyorsunuz sürekli sizinle program yapıyoruz. Buralıyız, mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımızı inanın, meslektaşlarımızı geziyoruz, hemşire arkadaşlarımızı geziyoruz. Onlara destek olmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz ama bir yere kadar. Siz bu koşulları düzeltmezseniz veya teşvik vermezseniz, bakın aile hekimliği burası yapıldı Antakya'da. Aile hekimleri gelecek ay ne yapacaklar bilmiyorlar, nereden maaş alacaklarını bilmiyorlar. Şu ana kadar uzatıldı bizim hani performansa bakılmadan ücretlendirme ama Kasım ayında artık sana diyecek ki performans nedir? Bir aile hekimin nüfusundaki gebe bebek izlemi ve aşılarını soracaklar ama aile hekimin nüfusu yok. Diyecekler ki sen bu aşıları yapmamışsın, maaşını keseceğiz. Bugün yıkılmış 30 küsur aile sağlık merkezimiz yıkılmış. Bu aile hekimi arkadaşlar ne yapacak? Nüfuslarını nereden bulacaklar? Bu bile düşünülmemiş. Ekim ayı bitiyor. Şu an herkes streste. Bir sağlık camiası içinde, aile, özellikle aile hekimleri içinde dünkü kuradan sonra sürekli bize yazıyorlar. Bir kaos var. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Diye. Başınızı biraz şey yaptık ama doluyuz.
Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Bunca hasta baktınız, üstüne yayına katıldığınız için hem yurttaşların hem sağlık emekçilerinin taleplerini ve sorunlarını anlattığınız için biz teşekkür ediyoruz. Söylediğiniz gibi yetkililere çağrınız olsun. Gelip Hatay'ı görsünler. Zaten bu hashtagle de birçok paylaşım yapılıyor sosyal medya üzerinden Hatay'ı görün diye. Dileriz çağrılarınız karşılığını bulur. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkürler, iyi günler.
Çok sağ olun değerli izleyenler. Hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.